Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, tüm dostlarımızı en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlayarak efendim bir Kitap Dünyası programına daha başlamış bulunuyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bugünlerde yine önemli bir kitap fuarı var. Onun haberini vererek başlayalım inşallah sizlere. İstanbul'da yapılan ve uluslararası bir hüviyeti olan İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı 2 Kasım itibariyle kapılarını kitap severlere açmış oldu. Her sene olduğu gibi yoğun bir katılım sağlanıyor biliyorsunuz bu kitap fuarına. Türkiye'nin farklı noktalarından ve özellikle yabancı yayıncıların da katıldığı bir kitap şöleni gerçekleştirilmiş oluyor. Yanılmıyorsam 42.'si olacak bu sene ve İstanbul için önemli bir kitap faaliyeti. Mutlaka kitaplarla tanışma ve buluşma, yazarlarla buluşma, söyleşilerine katılma noktasında katılınabilecek bir kitap fuarı olduğunu zikredelim. Bunun haricinde zaman zaman İstanbul'da özellikle İstanbul belediyeleri tarafından ilçelerde yine kendi çapında bir takım fuarlar gerçekleştiriliyor. Bunları da takip etmek gerekir diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim gelelim Kitap Dünyamız programının bu hafta ilk olarak sizlere tanıtacağımız, anlatacağımız kitaba. Üstad Necip Fazıl'ın bir kitabından bahsedeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Tam 96 yıl sonra yeniden okurla buluşan bir kitabı. Neden 96 yıl sonra? Çünkü Necip Fazıl Kısakürek'in yazmış olduğu bir polisiye romandan bahsedeceğiz. Biz Necip Fazıl Üstad'ı diğer kitaplarından çok yakinen okumaya çalışıyoruz, anlamaya ve tanımaya çalışıyoruz. Necip Fazıl yakın dönemin özellikle Cumhuriyet kurulduktan sonraki yılların içerisinde belli bir kesimi çok önemli bir şekilde etkilemiş bir dava ve aksiyon insanı, mücadele insanı. Gerçekten çok yüksek bir edebiyat kabiliyetine sahip, felsefeye hakim, hitabeti güçlü ve karizmatik bir insan aynı zamanda ve fikir adamı, tefekkür insanı. Bu kalem ehli olmasını aksiyona dönüştüren ve arkasından insanları sürükleyebilen, onlara bir manada fikri anlamda liderlik yapan, öncülük yapan önemli bir şahsiyettir Necip Fazıl Kısakürek. Cenab-ı Hakk'ın bazı insanlara verdiği bu şekildeki özelliklerini görmek ve fark etmek lazım. Gerçekten Necip Fazıl gibi ehli kalem, efendim hitabet üstadı, düşünce üreten, fikirlerinin içerisinde belli bir efendim ahengin olduğu ve ikna kabiliyeti yüksek insan sayısı oldukça azdır. Onun için baktığımızda Necip Fazıl Kısakürek'in kitaplarına sevgili dinleyenlerimiz 60'tan fazla kitabının olduğunu biliyoruz ve bunların farklı alanlarda kaleme alınan çalışmalar olduğunu da görüyoruz. Necip Fazıl Üstad'ın adeta bir hayatı yazmakla geçmiş, konuşmakla, yazmakla, efendim mücadeleyle geçmiş ama gerçekten ömrü içerisine çok kitaplar sığdırmış ve onlar da bugün hala ilk günkü gibi canlılığını, ilk yazıldığı günden bugüne kadar canlılığını koruyor ve okunuyor. Önemli bir ayrıntıdır, önemli bir noktadır bu yazılan metinlerin. Zaman ilerledikçe o zamana mesaj verici nitelikte olması. Necip Fazıl Kısakürek'in de aynı şekilde yazmış olduğu bundan 50 sene önceki kitabı da bugün okuduğunuzda bugüne de mesaj verebileceğini görüyorsunuz. Bu da önemli bir başarıdır diye düşünüyorum. Necip Fazıl Kısakürek'in sevgili dinleyenlerimiz, efendim siyerden tutun da tiyatroya kadar, efendim biyografi alanına kadar, tasavvufi konulara kadar birçok alanda kalem oynatmış, yazı yazmış bir insandır. Geçtiğimiz günlerde yine internet ortamında rastladım. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Necip Fazıl Kısakürek ile Ahmet Kabaklı'nın, rahmetli Ahmet Kabaklı'nın, ki her ikisi de vefat etti, Allah rahmet etsin. 1900 zannedersem 84, yani daha doğrusu vefatından birkaç yıl önce, çünkü üstadın Necip Fazıl'ın çok yaşlı hali görüntülerde yapılmış bir röportajı internet ortamında gördüm. Kim paylaşmışsa çok güzel bir hizmet olmuş. Eski usulde, eski tarzda videolarla çekilmiş, o zamanki şartlarda renkli ve Üstad Necip Fazıl'la çok uzun bir söyleşi yapılmış kendi evinde ve birkaç edebiyat sever, kendisini seven insanların adeta üstadın son yıllarında, vefatına yakın son dönemlerde onu konuşturmuşlar ve birçok konuya temas etmiş, birçok konuda mülahazalarını söylemiş, fikirlerini paylaşmış. Çok kıymetli bir çalışma olmuş. Bunu da bu şekilde hatırlatmış olalım. İlgili olan kardeşlerimiz 4 bölüm halinde, her birisi 20'şer dakika olduğunu zannediyorum, yayınlandı. YouTube'da bunu bulabilirsiniz. Necip Fazıl'la yapılan röportaj diye bulabilirsiniz. Necip Fazıl'ın tabii sesli olarak birçok konferansı da var. Aynı şekilde bunları da dinleyebiliriz ama görüntülü ve soru cevap şeklinde herhalde çok nadir olan görüntülerinden ve röportajlarından bir tanesi olsa gerek. Bu da bunun ehemmiyetini, kıymetini bizim nazarımızda artırmış oluyor. İlgili olan kardeşlerimize bunu da ifade edelim. Efendim, Necip Fazıl Üstad'la ilgili belki söylenecek tabii ki çok şey var. Her sene Necip Fazıl ödülleri de düzenleniyor Cumhurbaşkanlığı himayesinde. Daha doğrusu Cumhurbaşkanımızın da katıldığı programlarla Necip Fazıl Edebiyat Ödülleri olarak tertip ediliyor. Düşünce dünyamızda çok önemli bir yeri olan insan olduğunu az önce de ifade ettik. Şimdi Meş'um Yakut isimli bir polisiye romanı Necip Fazıl Üstad'ın yazdığı. Aslında birçoğumuz Necip Fazıl Üstad'ın bu şekilde bir kitabından da haberdar olmayabiliriz. Çünkü bu kitap yıllar önce, yani 96 yıl önce basılmış ama ondan sonra da basılmamış. Tekrar gün yüzüne çıkarıldı. Kim bu kitabı bastı? Necip Fazıl Kısaküre Kültür ve Araştırma Vakfı bu kitabı yeniden gün yüzüne çıkarmış oldu. Ayşe Olgun hanımefendi Yeni Şafak gazetesi kitap ekinde bu kitapla ilgili bir değerlendirme yazısı kaleme almış kıymetli dinleyenlerimiz. Bu yazıdan da istifade ederek hem kitabı biraz daha yakından tanıyalım, Necip Fazıl'ın ilk defa belki okuyucuyla yıllar sonra, belki 100 yıla yakın bir zamandan sonra tekrar okuyucuyla buluşmuş olan bu kitabına biraz daha yakından tanıyalım ve diğer kitaplarından farklı bir şekilde, farklı bir muhtevada yazmış olduğu kitapla ilgili de değerlendirmelere bakalım. Sultan-ı Şuara, Necip Fazıl'ın malumunuz olduğu üzere unvanıydı Sultan-ı Şuara, yani şairlerin sultanı unvanını almıştı Necip Fazıl. Bu şekilde anılan Türk edebiyatının velut kalemlerinden Necip Fazıl Kısakürek, şiir, hikaye, hatıra, tiyatro, makale, fıkra, inceleme alanlarında pek çok eserini okurla buluşturmuş bir isim. Dilden dile, elden ele, nesilden nesile eserleri dolaşan Necip Fazıl Kısakürek'in peki bir polisiye romanı olduğunu biliyor muyduk? Elbette ki birçoğumuz bunu bilmiyordu. Gençlik yıllarında kaleme aldığı tek polisiye romanı Meş'um Yakut yaklaşık bir asır sonra yeniden okurla buluştu. Harf inkılabından çok kısa süre önce Osmanlıca harflerle basılan roman adeta unutulan bir eser. Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından az önce de zikrettiğimiz üzere tam 96 yıl sonra yeniden okurla buluşturulan bu gençlik romanı Sema Oruç tarafından Latin harflere aktarılmış. Kitabın sonuna ayrıca ilk baskısının da tıpkı basımı eklenmiş. Tabii ilginç, tabii bu zamana kadar bu kitabın basılmamış olması ve gerçekten çok ilginç. Yine de geç kalınmış da olsa yapanları, bunu gün yüzüne çıkanları, başta Sema Oruç hanımefendi olmak üzere tebrik etmek gerekiyor. Necip Fazıl'ın polisiye roman yazdığı bilgisini ilk kez Türk polisiyesi üzerine çalışmalarını sürdüren yazar, Erol Üye Pazarcı'nın bir yazısında okumuş, çok da şaşırmıştık. Çünkü Necip Fazıl Kısakürek'in hiç bahsetmediği bu kitap ne onun sağlığında ne de daha sonra yeniden basılmış ne de üstüne pek bir yazı yazılmış. Belki Necip Fazıl Üstad bu kitaptan neden bahsetmemiş olabilir? Çünkü genel manada diğer kitaplarının içerisinde hem muhteva bakımından hem tarz itibariyle çok farklı bir kitap olduğundan dolayı belki de Üstad bunu kendi kitapları arasında saymak istememiştir. Evet, kitabın okurla yeniden buluşması bu vesileyle bizi de sevindirmiş oldu, heyecanlandırmış oldu. 1 Kasım 1928 tarihinde gerçekleşen harf inkılabı öncesi Osmanlıca harflerle basılan neredeyse son eserlerden biri olan Meş'um Yakut o dönemin ünlü yayın evi olan Kanaat Kitabevi'nden okurla buluşmuş ve Amidi Matbaası'nda basılmış 131 sayfalık bir polisiye roman. Şimdi 1928 tarihine baktığımızda o zaman tabii ki Necip Fazıl Üstad'ın harf inkılabından önce bu kitabı kaleme aldığını, yani Osmanlıca harflerle, eski dediğimiz elifba ile kaleme aldığını görüyoruz. Daha sonrasında da harf inkılabı oluyor ve o kitap o şekilde kalıyor. Necip Fazıl Kısakürek'in eski harflerle basılan üçüncü romanı, 1925 yılında basılan ilk şiir kitabı Örümcek Ağı büyük ilgi görmüş. Kaldırımlar adlı ikinci şiir kitabı ise 1928 yılında okurla buluşmuş. Kitabına isim olan 24 yaşında yazdığı Kaldırımlar şiiri aynı zamanda şairi edebiyat dünyasında haklı bir üne kavuşturmuş ve hatta o yıllarda Kaldırımların şairi ismiyle hafızalara kazınmış. Necip Fazıl Üstad'ın ilk yazdığı şiir Kaldırımlar şiiridir ve bu şekilde de Kaldırımlar şairi olarak da ün kazanmış. Kaldırımlar şiir kitabıyla aynı yıl bir de Meş'um Yakut adlı polisiye romanı yayınlanmış ancak bu roman yeterince ilgi görmemiş. Tabii Necip Fazıl'ı biz de bugün dahi bir mütefekkir olarak bilmekle beraber şair olarak daha çok belleğimizde yer etmiştir. O yıllarda şiirleriyle edebiyat dünyasında genç yaşta büyük şöhrete kavuşan Necip Fazıl Kısakürek'in neden polisiye bir roman yazdığıyla ilgili elimizde net bir bilgi yok ancak bazı tahminler var. Bu tahminlerden ilki 1925 yılında okurla buluşan Server Bedi imzasıyla Peyami Safa'nın kaleme aldığı Cin Göz Recai polisiye serisinden etkilenip böyle bir roman kaleme aldı. Evet. Bir diğer tahmin ise şiirle yine meşhur olan şairin genç yaşta kalemiyle çok satanlar arasında eserler yazarak para kazanma hevesi. O yıllarda Peyami Safa ile Necip Fazıl'ın sıkı dost olduğunu biliyoruz. Biraz önce bahsetmiş olduğum bu röportajda da Necip Fazıl Üstad Peyami Safa ile alakalı da hatıralarını, efendim onunla olan irtibatını, dostluğunu da anlatıyor kısaca. Hatta Peyami Safa'nın annesiyle birlikte Firuz Ağa Camii arkasında bir evde oturduğunu, Necip Fazıl Kısakürek'in de onlarla birlikte bir süre yaşadığı hatıralarda yer alıyor. Geçimlerini ise yazarak kazanıyorlar. Bir anlamda o günlerde Server Bedi'nin ekmeğini birlikte yiyorlar. Yani Server Bedi, Peyami Safa'nın kullandığı takma isim ve Cin Göz Recai polisiye romanını da yazmış Peyami Safa. Bu Cin Göz Recai bildiğim kadar yakın zamanlarda da geçtiğimiz yıllarda bir sinema filmi olarak çekildi. Bu yüzden şiirle iyi çıkış yapmış bir şairin aynı evi paylaştığı arkadaşından etkilenip para kazanmak için kalemini kullanması doğal bir durum. Ancak kitabın çıktığı dönem harf inkılabının yaşanması pek çok eserin okurla buluşmasının önüne çıkan en büyük engellerden birisi. Kitabın o yıllarda ilgi görmemesinin sebeplerinden birisi de okuma oranlarındaki düşüş olduğunu tahmin edebiliriz. Çünkü harf inkılabı olduktan sonra düşünebiliyor musunuz? Bir anda okur yazar olan binlerce, yüz binlerce insan yeni harflere alışana kadar belli bir süre okur yazar olma vasfını kaybetmiş oluyor. Necip Fazıl'ın bu kitabı da Osmanlıca yazıldığından dolayı hemen birileri bunu Latince'ye çevirme durumu da söz konusu olmadığından dolayı bu kitap maalesef bu şekilde kaderi bu şekilde olmuş. Efendim gelelim romanın muhtevasına. Meş'um Yakut isimli Üstad Necip Fazıl'ın polisiye romanı. Neden bahsediyor? Kısaca onu da sizlere aktaralım. Sonrasında kısa bir ara verelim ve aranın arkasından da diğer çalışmalarla devam edelim. Gazanfer Paşazade Muhlis Bey'in çifte havuzlardaki köşkünde yaşanan bir cinayetin etrafında roman gelişir. Polisiye roman, çifte havuzlardaki köşkte Muhlis Bey ile fabrikatör arkadaşı Sebati Bey arasında geçen bir sohbetle başlar. İki arkadaş da zengin ailelerin çocuklarıdır ancak Muhlis Bey'in babası iflas etmiş, kendisi de Mısırlı Saadet isimli kendinden yaşça büyük dul bir kadınla evlenmiştir. Saadet Hanım'ın Nigar isminde bir de kızı vardır. Muhlis Bey muazzam bir serveti olan Saadet Hanım'la mutlu bir hayat sürer. Saadet Hanım'ın atalarından kalma uğursuz olduğuna inanılan yakut taşlı bir de yüzüğü vardır. Rivayete göre bu yüzük Mısır firavunlarından birine aittir. Bu yüzüğe sahip olan kişinin başından felaketin hiç eksik olmadığına inanılmaktadır. Ancak Saadet Hanım çıkan bir yangında hayatını kaybeder. Ardından Saadet Hanım'ın kızı Nigar Hanım da bir şekilde, feci bir şekilde ölür. Bu cinayetten sonra da işler sarpa sarar. Mısır'dan gelen uğursuz bir yakut yüzüğünün etrafında gelişen olayların yer aldığı roman, kapalı oda tekniğiyle yazılmış, en zor teknikte kurgulanan bir polisiye romanda bazı mantık hatalarının olması da normaldir bu kitapta olduğu gibi. Tabii o günün sosyal hayatına baktığımızda yaşanan olaylar, insan tipleri, karakterler bugünden çok daha farklı. Yani adeta bundan 50 sene önce, 40-70 sene önce çevrilen bir filmdeki efendim hayatlar, diyaloglar nasıl bugün bize farklı geliyorsa doğal olarak o yıllarda yazılmış romanın muhtevası da farklı gelebilir. Necip Fazıl'ın da efendim bu kitabı da muhteva bakımından o günün şartlarına göre yazılmış bir çalışma. Bilindiği gibi Edgar Allan Poe'nun 1841 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan Morgue Sokağı cinayeti polisiye roman türüne ilgiyi artırmıştır. Türk yazarlar ise dünyada ilk polisiye roman örneklerini kaleme alan yazarlar arasında yer almaktadır. Yine 2. Abdülhamit'in polisiyeye olan merakının Türk yazarlarını da polisiye türüne yönlendirdiğini, ilk örneklerini Ahmet Mithat Efendi'nin kaleme aldığını ve hatta bu romanlar sayesinde dünyada ve ülkemizde halkın okumaya merak saldığını da söyleyebiliriz. Evet, 2. Abdülhamit Han'ın polisiye romana merakı olduğunu da biliyoruz. Bunu da tekrar etmiş olduk. Ahmet Mithat Efendi'nin 1883 yılında kaleme aldığı Esrar-ı Cinayet'ten bugüne Peyami Safa, Nazım Hikmet, Halide Edip Adıvar, Kemal Tahir, Erhan Bener gibi pek çok yazar ya kendi isimleriyle ya da müstear isimlerle polisiye roman yazmışlardır. Pek çok yazar gibi Necip Fazıl da ilk gençlik yıllarında kaleme aldığı Meş'um Yakut'la Türk polisiyesi dünyasında yerini almıştır. Bugün Türk polisiyesi denilince akla gelen isimlerin başında ise Ahmet Ümit geliyor. Onun da kitapları farklı yayın evlerinden çıkıyor. Roman olarak tabii polisiye romanlar gerçekten ilgi uyandırabiliyor. Hatta bir dönem polisiye çizgi romanlar vardı. Şimdi tabii çok farklı imkanlar, farklı efendim mecralar olduğundan dolayı okuma oranları da maalesef azalıyor gittikçe. Daha çok seyredenlerin sayısı artıyor, okuyanların sayısı azalıyor. Ekrana daha çok bağımlı hale gelmiş olduk. O yüzden bir dönemler çizgi romanlar vardı, polisiye çizgi romanlar vardı. Onlar da çocuklarımız açısından özellikle hayal dünyalarını geliştirme noktasında önemli çalışmalardı diyelim ve bu vesileyle Üstad Necip Fazıl'ın efendim bundan 96 yıl önce basılan 1928 yılında yazmış olduğu bir polisiye romanını sizlere aktarmış olduk. Meş'um Yakut isimli polisiye romanı Üstad Necip Fazıl'ın kaleminden. Bu kitabı da Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı yayınlarından temin edebilirsiniz. Bir Necip Fazıl klasiği okumak isterseniz şayet. Efendim kısa bir araya gidelim. Bir eser arasına inşallah aranın ardından kaldığımız yerden kalan süremizi efendim kullanarak yeni kitaplarımızı sizlere takdim edelim. Değerli dostlar tekrar huzurlarınızdayız. İkinci bölümde Kitap Dünyası programında radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimizi tekrar muhabbetle selamlıyoruz efendim. Birinci bölümde Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in bir kitabından, polisiye bir romanından bahsettik sevgili dinleyenlerimiz. Meşum Yakut ismiyle 96 yıl sonra Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Merkezi Vakfı tarafından neşredilen bu çalışmayı sizlere duyurmuş olduk efendim. Şimdi değerli dinleyenlerimiz Revak Kitap Evi'nden çıkan 2024 Mart ayı itibariyle yayınlanan Ehl-i Beyt'te Meveddet'in Kaynakları isimli bir kitaptan bahsedeceğiz. Kalan süremiz içerisinde Seyit Süleyman Belhi tarafından yazılmış bu güzel çalışmayı Arzu Meral ve Aliye Uzunlar tercüme etmişler. Bizim de yaşamış olduğumuz toprakların, Orta Doğu'nun ve bu bölgenin İslam coğrafyasının mayasında var olan adeta tuz gibi karışan bir Ehl-i Beyt sevgisinden bahsetmek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Ehl-i Beyt'inin sevgisi bu toprakların değişmez mayasıdır sevgili dinleyenlerimiz. Asırlar boyunca bu sevgiyi perçinleyen öylesine kıymetli eserler yazılmış ki her biri birer okyanus hükmünde. Bunlardan birisi de az önce ismini zikrettiğimiz ve bundan 150 yıl sonra, daha doğrusu yazıldığından 150 yıl sonra ilk defa gün yüzüne çıkan bu çalışma Ehl-i Beyt'te Meveddet'in Kaynakları. İlk baskısı 1883 yılında gerçekleşen, ikinci baskısı 26 Ağustos 1885 yılında yapılan bu eser, o tarihten bu zamana kadar kütüphane raflarında tekrar gün yüzüne çıkacağı günü beklemekteydi. Esasen eserin ilk yayımı da kaderin cilvesi neticesinde yazarı hayattayken mümkün olmamış. Sultan Abdülaziz zamanında kaleme alınan eser, Sultan Abdülhamit zamanında ve Seyit Süleyman Belhi'nin oğlu Seyit Burhanettin Belhi'nin gayretleriyle yayınlanmıştır. Ne zaman? 1885 yılında. Kitabın orijinal ismine bakalım. Yenabi'ül Mevedde li zil kurba min ehli aba ismini taşıyor kitabın orijinal ismi sevgili dinleyenlerimiz. Eser aradan geçen bu 150 yıllık zaman diliminden sonra Revak Kitabevi tarafından Arzu Meral ve Aliye Uzunlar'ın titiz çevirisi ve notlandırması ile Ehl-i Beyt'te Meveddet'in Kaynakları ismiyle tekrar neşredilmiş oldu. Kitap pek çok açıdan önemli hususiyetleri içinde barındırıyor. İlki yakın tarihimizin ilim, irfan ve tasavvuf hayatında mühim bir iz bırakan Seyit Süleyman Belhi'nin ki Seyit Süleyman Belhi 1805 yılında doğmuş, 1877 yılında da vefat etmiş. Dolayısıyla kendisi bu kitabın basıldığını görmemiş. Bu zatın hayatını vakfettiği Ehl-i Beyt sevgisi ve muhabbetinin hülasası bir eser olmasıdır kitabı bizim için önemli kılan. İkincisi, Ehl-i Beyt'in faziletlerine dair bu evsafta ayet ve hadislerle desteklenen Ehl-i Beyt'e dair ilk elden kaynakların referans verildiği nadir kaynaklardan birisi oluşu. Üçüncüsü ise Seyit Süleyman Belhi'nin eserlerinin taab ve neşrine dair vasiyetinin bu vesileyle yerine gelmiş olması ve Ehl-i Beyt muhipleri için önemli bir kaynağın gün yüzüne çıkarılmasıdır. Malumunuz olduğu üzere değerli dinleyenlerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aile efradına Ehl-i Beyt deniliyor. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı, torunları, kızları, torunları, eşleri, efendim damatları, bunlar zaten Ehl-i Beyt içerisindedir. Bir de Peygamber Efendimiz'in kendi hadisi şeriflerinde Ehl-i Beyt'ten olarak belirttiği, bildirdiği sahabe-i kiram vardır. Mesela Selman-ı Farisi de onlardan bir tanesidir. 100 bölüm halinde neden Ehl-i Beyt ve Ehl-i Beyt sevgisi sorularının bütünüyle cevaplandığı eser aslında Seyyid Süleyman Belhi'nin uğruna hayatını verdiği ve 1860 yıllarının sonuna doğru kendi çocuklarını toplayarak "Allah bana öyle bir nimet bahşetti ki siz de ondan nasipsiz kalmayın isterim. Elhamdülillah hak yolunu buldum. Bundan sonra Ehl-i Beyt'in eteğini tutacak ve onların düşmanlarından teberra edeceğiz. Yani beri olacağız, uzak duracağız. Tesennümü terk edip teşeyyuhu seçeceğiz. Necat ancak bundadır" şeklinde ifade ettiği gibi kendisinin ve onun izini takip edenlerin necat vesilesi olacak şekilde kaleme alınmıştır bu kitap kıymetli dinleyenlerimiz. Yine eserin girizgahında nasıl ve ne şekilde kaleme aldığını da izah eden Süleyman Belhi Hazretleri şunları söylüyor ve diyor ki: "Allah'a iltica ederek taassuptan, cehli mürekkepten, hakkı gizlemekten, doğruyu inkardan, batılı izhar etmekten, faydası olmayan bir şeyi kabul etmekten ona sığınarak, yani Allah'a sığınarak hakkı ve doğruyu ilham etmesi, basiret ve rüşt ihsan etmesi, yüce lütfu ve her şeyi kapsayan keremiyle doğru yola eriştirmesi için hadi olan Allah'a yalvararak bu kitabı ismi geçen eserlerden ve ulema-i hurufun kitaplarından alıntı yaparak yazmıştır." Kitabının girizgahında bu cümleleri görüyoruz. Seyyid Süleyman Belhi'nin Ehl-i Beyt'te Meveddetin Kaynakları isimli çalışmasında. Eserin hususiyetini anlamak için kitabın girişinde yer alan Seyyid Süleyman Belhi'nin tafsilatlı biyografisini muhakkak okumak gerekiyor. 1805 yılında Behde dünyaya gözlerini açan Seyyid Süleyman el-Belhi, el-Kunduzi el-Hüseyin'i medrese ilimlerini tahsil ettikten sonra bölgede yer alan Nakşi tekkesine devam ediyor. Daha sonra Hindistan'a ulaşarak Tarikat-ı Aliye'den Çeşdiye tarikatından hilafet ve icazet alıyor. Memleketine tekrar dönüş yaptığı 1845 senesinden 1853 senesine kadar Nakşi Şeyhi olarak hizmet ediyor. 27 Kasım 1868 tarihli mektupta nakledildiği üzere İran, Irak'tayken İmamiye Şiasını benimsiyor. Osmanlı döneminde bu mensubiyeti bilinmekle birlikte bu eserinin basımı için verilen ruhsatnamede de Ülema-i İsne Aşeriye'den Şeyh Süleyman el-Hüseyin'i el-Belhi'nin eseridir ibaresinin kitabın üzerine yazılması şart koşulmuştur. Şii kaynaklı kökenli bir zat ve bu kitabı da Ehl-i Beyt sevgisini de yazmış bir insan. Tabii ki Ehl-i Beyt'le ilgili bizlerin çok daha teferruatlı, çok daha geniş bilgilere sahip olması bu muhabbeti güçlendirecek, derinleştirecek çalışmalar, eserler okuması gerekiyor. Bu kitapta buna katkı sağlayacak eserlerden bir tanesi Revak Kitap Evi'nden çıkmış 1067 sayfadan oluşan Ehl-i Beyt'te Meveddetin Kaynakları kitabını Ehl-i Beyt'le ilgili kapsamlı bir bilgiye sahip olma noktasında okunabilecek kitaplardan bir tanesi diyoruz ve bu kitabı da sizlere takdim etmiş oluyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız, tekrar ifade edecek olursak programımızın başında zikrettik. Ayın ikisinde, yani 2 Kasım itibariyle bir hafta sürecek İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı kapılarını açıyor ve inşallah kitap dostları, kitap severler orada buluşuyorlar. Bunun da haberini tekrar hatırlatmış olalım ve bu vesileyle programımızı da sonlandıralım sevgili dinleyenlerimiz. Radyoları başında bizi dinleme zahmetinde bulunan siz kıymetli dostlarımızı tekrar en kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalınız, hayırlı kalınız.